Kardeşler hepinize esenlik olsun. Bugün de yine Rab'bin önündeyiz. Rab'bin sözüne bakacağız. Neden Rab'bin sözüne bakıyoruz? Çünkü biliyoruz ki bu karanlık dünyada yani bizim rehberimiz, güvenebileceğimiz pusulamız Rab'bin sözüdür. Ve Rab'bin sözü bizi şekillendirir, Rab'bin sözü bizi yönlendirir ve Rab'bin sözü aynı zamanda bizi korur. O yüzden biz her pazar bir araya geldiğimizde Tanrı sözüne bakarak aynı zamanda Tanrı'nın bizden istediklerini anlamaya ve algılamaya çalışıyoruz. Ve hatırlarsanız Hristiyan Ahlakı serisine bakıyorduk ve yine bugün o seriden devam edeceğiz. Hristiyan ahlakı konusunda özellikle temeller atıyorduk ve bu temellerin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Neden Hristiyan ahlakı konusunu çalışıyoruz? Çünkü bugün dünyamıza baktığımız zaman birçok kültürler, birçok milletler var ve her kültürün, her milletin, her bölgenin içinde yaşadığı geleneklerden, yetişme şekillerinden, inançlarından ve onları etkileyen birçok faktörlerden dolayı sahip oldukları ahlak anlayışı da her zaman farklılık göstermektedir, değil mi? Yani dünyanın bir ucundaki yaşayan kültüre baktığınız zaman bizim kültürümüzle kıyasladığınızda arada birçok ahlaki farklılıklar da görebilirsiniz. Neden? Çünkü ahlakımızı şekillendiren şeyler bizim inandıklarımız, bizim yaşadıklarımız, tecrübelerimiz ve öğrendiklerimizdir. Yani bizler bu dünyada yaşarken Mesih'e iman etmeden önce bu dünyanın kültürüne, geleneklerine ve bu dünyanın bizi şekillendirdiğine göre inanıyor ve yaşıyorduk. Ve bir zamanlar günahlarımız yüzünden ölüydük diyor kutsal kitap. Yani ahlaki olarak aslında bozuktuk diyor kutsal kitap, değil mi? Ama artık İsa bizi ne yaptı? İman ettiğimizde bu dünyadan çekip kurtardı. Bizi içinde bulunduğumuz günahtan çekip kurtardı. Ve biz artık bu dünyaya ait değiliz. O zaman bu dünyaya ait olmadığımız için de bu dünyanın kültürü, inancı, bu dünyanın gelenekleri bizim ahlak anlayışımızı şekillendiremez veya bizim ahlakımızı yönlendiremez. Kutsal kitap diyor ki İsa'ya iman ettiğimizde hepimiz artık yeni bir vatandaşlığa sahip olduk, değil mi? Hepimiz artık göksel vatanın vatandaşlarıyız. O zaman bu göksel vatanın yani anayasası nedir? Bu göksel vatanın yasaları nedir? Buyrukları nedir? Bu göksel vatanın yani bizden istediği ahlak anlayışı nedir? Bunu anlamamız, kavramamız ve buna göre yaşamamız önemlidir, değil mi? Bunu biz kutsal kitapta da birçok yerde görüyoruz. Hatırlarsanız Tanrı İsrail halkını, Tanrı halkını Mısır'dan çıkartıp kurtardığı zaman onları vaat edilen topraklara doğru yönlendirdiğinde onlar Mısır'dan kurtulduktan sonra Tanrı ne yaptı onlara? Musa aracılığıyla yasasını verdi, değil mi? Ve yasayı verirken Tanrı o yasada buyruklarını, kimliğini, karakterini ve onlardan istediklerini onlara söylerken onlara ne dedi? Dedi ki artık dedi ülkelerinde yıllarca yaşadığınız Mısırlılar gibi yaşamayacaksınız. Ve gideceğiniz topraktaki milletler gibi de yaşamayacaksınız. Artık dedi siz benim öz halkımsınız, benim ulusumsunuz, benim ailemsiniz ve benim buyruklarıma göre yaşayacaksınız diyerek ne yaptı? Onlara yeni bir yasa verdi, değil mi? Ve işte o yasa bizim ahlak anlayışımızı, Tanrı sözü bizim ahlak anlayışımızı şekillendirir. Bu yüzden bizler her gün kararlar alıyoruz. Birçok kararlar alıyoruz. Bu kararlarımızı alırken neye göre alıyoruz? Bu kararlarımızı alırken gerçekten bizim aldığımız kararların temeli neye dayanmaktadır? Ya da etrafımızda bize gelip danışan insanlar oluyor. Bazı kararlara bazı insanları yönlendiriyoruz. O insanları o kararlara yönlendirirken gerçekten biz temel olarak neye dayandırıyoruz alacağımız kararları? İşte bu yüzden Hristiyan ahlakını gerçekten anlamak, kavramak ve çok öğrenmek çok önemli. Çünkü bizler bir karar almadan önce, bir adım atmadan önce yapmamız gereken şey nedir? Gerçekten alacağımız karar ve atacağımız adımlar buradaki beş maddede açıklanan Hristiyan ahlakına dayanıyor mu? Birincisi, benim alacağım karar gerçekten Tanrı'nın kişiliğini ve karakterini en iyi şekilde yansıtıyor mu? Buna bakmamız lazım. Bir karar almadan önce, bir adım atmadan önce sormamız gereken ilk soru bu olması lazım. Benim alacağım karar, benim atacağım adım gerçekten inandığım Tanrı'nın kutsal ve kusursuz karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor mu? Hatırlarsanız özellikle bir söz paylaşmıştım ve bu söz beni gerçekten çok etkileyen bir söz. Diyor ki, bir kişinin diyor kafasındaki Tanrı kavramı ne kadar yüce, kutsal ve kusursuzsa o kişinin o Tanrı'ya sunacağı ibadet ve yaşam da ona göre şekillenecektir. Eğer bir kişinin kafasındaki Tanrı kavramı zayıf ve kötü ise, yanlış ise, o zaman ona sunacağı ibadetin seviyesi de, yaşamın seviyesi de ona göre olacaktır. Demek ki bizler ilk başta ne yapmamız lazım? Alacağım karar gerçekten inandığım o kutsal Tanrı'nın karakterini iyi bir şekilde yansıtıyor mu? Biz Tanrı'yı görmüyoruz. Tanrı her yerdedir. Tanrı görünmez. Tanrı her şeye egemendir, her şeye kadirdir. Ama bu kutsal olan Tanrı'yı, görünmeyen Tanrı'yı bize görünür bir şekilde açıklayan kim vardır? İsa Mesih'tir, değil mi? Çünkü kutsal kitap diyor ki İsa Mesih görünmeyen Tanrı'nın öz görünümüdür diyor. Bizler Tanrı'yı İsa Mesih'te tanıyabiliriz. O yüzden İsa Mesih beden alıp yeryüzüne geldiği zaman onun amacı sadece bizi çarmıhta işlediğimiz günahlarımızdan kurtarmak değil, bir bedel ödemek değildi sadece. Aynı zamanda yaşadığı mükemmel hayatla bize bir örnek, bir model olmaktı, değil mi? O yüzden biz bir karar almadan önce yapmamız gereken ikinci, düşünmemiz gereken ikinci şey bu olmalıdır. Benim alacağım karar gerçekten İsa Mesih'in benzerliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyor mu? Yani İsa Mesih'in yaşamına, sözlerine baktığım zaman ben alacağım kararı doğrulayan bir şey görüyor muyum? Ya da en doğrusu aslında sormamız gereken soru bu. Benim yerimde Mesih olsaydı ne yapardı? Nasıl bir adım atardı? Nasıl bir karar alırdı? Yani bu kararı, bu soruyu sormamız lazım. Üçüncü olarak Tanrı hiçbir zaman bizi cevapsız bırakmamıştır. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Ve o yüzden Tanrı'nın sözü sadece bizim dolaplarımızı doldurmak için değil, aynı zamanda bize kendisini açıklamak, buyruklarını açıklamak için gönderilmiştir. O yüzden bir karar almadan önce dayandırmamız gereken kararımızı üçüncü temel ne olmalıdır? Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözüne baktığımızda gerçekten Tanrı'nın sözünde alacağımız kararı onaylayan herhangi bir buyruk var mı? Herhangi bir öğreti var mı? Herhangi bir örnek var mı? Herhangi bir benzetme var mı? Yani buna bakmamız lazım. Eğer herhangi bir buyruk, öğreti ya da herhangi bir söz göremiyorsak Tanrı'nın sözüne dayalı bir şekilde, o zaman o kararımız Hristiyan ahlakını hiçbir şekilde yansıtamaz. Aynı şekilde önemli olan diğer bir temel de bir karar almadan önce nedir? Motivasyon. Yani beni o karara yönlendiren motivasyon nedir? Çünkü bizim Tanrımız, inandığımız Tanrımız sadece bizim doğru olanı yapmamıza bakmıyor. Aynı zamanda doğru olanı doğru bir motivasyonla yapıp yapmadığımıza da bakıyor, değil mi? Hatırlarsanız İsa Mesih birçok yerde dolaşıp öğretilerini yayarken Ferisileri ne yaptı? Sürekli azarladı, değil mi? Ferisileri neden azarladı? Doğruyu yapmadıkları için mi? Hayır, Ferisiler doğru olanı yapıyorlardı değil mi? Dua ediyorlardı, oruç tutuyorlardı, müjdeyi duyuruyorlardı. Ferisiler birçok doğru şeyler yapıyorlardı. Ama İsa neden onları yargıladı, neden onları azarladı? O doğru olanı yaparken doğru bir motivasyonla yapmadıkları için. Hatırlarsanız dağdaki vaazda İsa ne dedi onlar için? Dedi ki Ferisiler gibi olmayın. Çünkü onlar kendilerini dindar göstermek için caddelerin köşe başlarında dikilip ellerini kaldırarak dua ederler dedi değil mi? Dua etmek yanlış mı? Hayır. Ama Ferisiler bunu neden yapıyorlardı? İnsanlar beni görsün, ne kadar dindar olduğumu, ne kadar Tanrı'ya yakın olduğumu anlasınlar diye yapıyorlardı. O zaman İsa onlar için ne dedi? Onlar ödüllerini almışlardır. Ya da Ferisileri yardım ettikleri için azarladı değil mi İsa? Dedi ki işte yardım ederken dedi borazan çaldırarak yardım ediyorlar. Yani onlar verdikleri yardımı herkes bilsin, benim ne kadar cömert, iyi bir insan olduğumu anlasınlar diye herkese göstererek yardım ettikleri için İsa onları azarladı. Yoksa yardım ettiklerinden dolayı değil. Demek ki motivasyonumuz da çok önemli. Bizi bir karara yönlendiren eylem, dürtü nedir? Motivasyonumuz nedir? Tanrı aynı zamanda buna bakmaktadır ve aynı zamanda Tanrı ta yaratılıştan itibaren insanın yüreğine ne koymuştur? Vicdan. Yani bizim vicdanımız aslında Tanrı'nın sesi gibidir yüreklerimizde. Kutsal Ruh'la birlikte çalışır. Ve vicdanımız bizi ne yapar? Sürekli aslında ikaz eder, uyarır. Eğer vicdanımızın uyarıcı sesini dikkate almazsak, eğer vicdanımızın uyarıcı sesine kulak vermezsek, o zaman vicdanımızı ne yapmış oluyoruz? Köreltmiş olabiliyoruz. Ve körelmiş bir vicdandan da Tanrı'nın yönlendirişini almak mümkün olmaz. O yüzden vicdanımız da bizi nasıl yönlendiriyor, bunlara bakmamız gerekiyor. Bu yüzden bunlar bizim alacağımız kararlarda en önemli temellerimiz olmalıdır. Kararı almadan önce, herhangi bir eylem adımına girmeden önce. Bugün bakacağımız önemli bir nokta ise sorumluluk almaktır. Yani Hristiyan hayatı sorumluluk getiren bir hayattır. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı elbette ki bizi kurtardığında bizim bir sorumluluğumuz yoktu. Yani biz kurtuluş için hiçbir şey yapamazdık. Kendi kendimizi kurtarabilecek durumda değildik. Hepimiz günahlarımız yüzünden Tanrı'dan uzakken, Tanrı'yı tanımazken, ruhsal olarak ölüyken hiçbirimiz ne kendi kendimizi ne de başka birisini kurtarabilecek niteliğe sahip değildik. O yüzden bir kurtarıcıya ihtiyaç duyduk değil mi? O yüzden İsa Mesih'e iman ettik. Ama İsa Mesih'e iman ettikten sonra artık bizim bir sorumluluğumuz var. Bunu kutsal yazılara baktığımızda birçok yerde görebiliyoruz. Kutsal yazılarda örneğin Efesliler mektubuna baktığınızda Paulus Efesliler mektubunda ilk 4 bölüm boyunca neyi anlatıyor? Tanrı'nın yaptıklarını değil mi? Tanrı bizi Mesih'te seçti, dünyanın kuruluşundan önce seçti. İşte Mesih'in çarmıhında onun sağladığı kurban aracılığıyla bizi kurtardı. Ve bizler günahlarımız yüzünden ölüydük, kendimizi kurtarabilecek durumda değildik. Ama kutsal ruh aracılığıyla Tanrı bizi geldi, yüreklerimizde konut kurarak aynı zamanda mühürledi. Ve bunun gibi birçok neyden bahsediyor? Mesih'in yaptıklarından bahsediyor değil mi? Bunda hiçbirimizin bir katkısı yok. Hiçbirimiz buna bir şey katamıyoruz. O kurtuluşa hiçbirimiz bir şey katamıyoruz. Çünkü sadece Mesih aracılığıyla. Ve Paulus bunu 4 bölüm boyunca açıklıyor. Mesih sizin için bunu yaptı, şunu yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı dedikten sonra 4. bölümden itibaren ne diyor? İşte bu nedenle kardeşlerim siz de şöyle şöyle şöyle yaşayın diyerek bir Hristiyan hayatının nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Yani bu ne yapıyor? Öyleyse siz de şöyle yaşayın dedikten sonra bizi artık bir sorumluluğun altına sokuyor, değil mi? Bizler davranışlarımızdan, sözlerimizden, tutumlarımızdan, yaşayışımızdan sorumluyuz. Ve hesap vereceğiz. Zaten sorumluluğun tanımı da budur. Başka birine hesap verme durumunda olmak ya da onlara cevap verme durumunda olmaktır sözlük olarak tanımı. Başka birine hesap verme veya cevap verme durumunda olmaktır. Yani bizler sorumluluk taşıyan, sorumluluğunu yerine getiren Hristiyanlar olarak yaşadığımız zaman gerçekten Hristiyan ahlakını doğru bir şekilde yansıtabiliriz. Boş ver diyemeyiz. Kral bir gün kadıya bir mektup gönderiyor ulağı aracılığıyla ve ulak mektubu kadıya ilettiğinde kadı açıyor, diyor ki orada kral, git benim ülkemin dört bir yanını dolan ve en büyük sorun nedir onu bana gönder, onu bana araştır, rapor edip gönder diyor. Ve bu kadı gidiyor, birçok yeri dolanıyor. En sonunda krala bir mektup gönderiyor. Ve kral mektubu açtığında bir bakıyor ki orada boş ver yazıyor. Tabii ki kral sinirleniyor. Nasıl yani, benim bu buyruğumu boş mu veriyorsun sen? Benim buyruğumu yerine getirmiyor musun? Hemen kadıyı sinirlendiği için çağırıyor makamına. Ve kadıya diyor ki sen diyor benim buyruğuma nasıl itaatsizlik edersin? Benim buyruğum için boş ver diye nasıl yazıp gönderirsin? O zaman kadı diyor ki efendim diyor yanlış anladınız. İşte diyor ülkenizdeki en büyük sorun budur. Herkes boş veriyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Ve sorumluluk almak istemediği için de bunlar yaşanıyor. Bugün ülkemize baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz, değil mi? Kimse aslında sorumluluk almak istemiyor. Politikacılara baktığımızda politikacılar ne yapıyor? Başkalarını suçluyorlar. İşte yenilen takımlara baktığımızda takımlar ne yapıyorlar? İşte hakemi suçluyorlar. İşte taraftarlar yönetimi suçluyorlar. Yani birçok kişi kendi sorumluluğunu üstlenmediği için hep ne yapıyor? Birbirlerini ya da başkalarını suçlamaya başlıyorlar. Hiçbirimiz sorumluluk almak istemiyoruz. Bu yüzden Süleyman'ın meselelerinde Süleyman bizi karıncaların hayatından örnek almaya teşvik ediyor. Diyor ki gidin diyor karıncalara bakın diyor. Onlar diyor yaşamından bilgelik öğrenin. Başkaları önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirir, yiyeceklerini toplarlar ve biçim mevsiminde diyor. Yani karıncaların sorumluluklarını yerine getirdiğinden bahsediyor. Üzerlerinde bir başkanları, yöneticileri olmadığı halde ve bizim de aynı şekilde olmamız gerektiğinden dolayı kutsal kitap bize birçok buyruklar veriyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman aslında sorumluluktan kaçan birçok örnekler görüyoruz, değil mi? Mısır'dan çıktıktan sonra halk vaat edilen topraklara giderken ne oldu? Musa dağa çıktığında Harun ve halk aşağıda kaldı, değil mi? Ve daha sonra bakıyoruz ki Musa gecikince 40 gün boyunca o dağda kalınca halk artık sabırsızlanıyor ve kendilerine bir ilah yapıyorlar, değil mi? Buzağı, bir heykel yapıyorlar. Ve daha sonra Musa dağdan indiği zaman Tanrı'nın buyruklarını aldığında bir bakıyor ki halk yani buzağıya tapmaya başlamış ve sinirleniyor. Harun'a sorduğunda Harun ne yapıyor? Halkı suçluyor, değil mi? Oysa ki o halkın başındaki önder kimdi? O buzağıyı yapan kimdi? Harun'du. Ama Harun o hatasını kabul etmek yerine ne yapıyor? Orada halkı suçluyor. Halk Harun'u suçluyor. Ve yine aynı şekilde Saul'un hayatına baktığımızda Saul Amaleklileri tamamen yok etmesi gerekirken birçok şeyi kendine ayırdığında ve Samuel gelip de bütün bunu hayvanların sesini duyduğunda ve aynı zamanda kurban konusunda kendisini beklemesini söylediğinde Saul ne yaptı? sabırsızla davrandı ve kendi yapmaması gereken, taşımaması gereken sorumluluğu üzerine alarak beklemek istemediği için orada acele ederek bir hataya düştü. Ve Samuel gelip ona sorduğunda Saul ne yaptı? Halkı suçladı. Aynı şekilde İsa'nın çarmıhına baktığımızda ne görüyoruz? Tamamen kusursuz, hiçbir suç göremeyen Pilatus İsa'yı yargıladığı zaman halka dedi ki onu salıvereceğim. Halk onu çarmıha ger dediğinde ne yaptı Pilatus? Ben bu adamda hiçbir suç görmüyorum dedi. Elini suda yıkayarak dedi ki bu adamın dedi günahı benden uzak olsun. Kendisi sorumluluk almak istemiyor yine. Yani kutsal kitaba baktığımızda sorumluluk almak istemeyen birçok insanlar görüyoruz. Ama sorumluluk almasalar bile yine de ne yaptılar? Bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldılar. Tıpkı Adem ile Havva gibi. Adem ile Havva sorumluluklarını ne yaptılar? Üzerine almak istemediler. Günaha düştüklerinde Havva ne yaptı? Adem ne yaptı? Havva'yı suçladı. Havva ne yaptı? Yılanı suçladı. Ve aynı şekilde Tanrı'yı suçladılar değil mi? Adem Havva'yı suçlarken aynı zamanda Tanrı'ya dedi ki senin benim yanıma verdiğin bu kadın beni ayarttı. Yani sorumluluk almak istemiyor. Sorumluluk almak istememek aslında bizim doğamızda var. Adem ile Havva'dan aslında miras aldığımız bir şey. Ama sorumluluklar her ne kadar almasak da sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyoruz. Tıpkı Adem ile Havva gibi. Her ne kadar onlar sorumluluğu üzerine almak istemeseler de ne yaptılar? Yine de Tanrı'dan uzak kaldılar. Yine de cennetten kovuldular değil mi? Yine de günahlarının bedelini ödemek zorunda kaldılar. Yani sorumluluktan kaçmak bizi herhangi bir şekilde kurtarmıyor. O yüzden bunu sormamız gerekiyor. Tanrı neden bizim sorumlu bir şekilde yaşamamızı istiyor? Birincisi neden Hristiyanlar olarak sorumlu bir şekilde yaşamalıyız? Birincisi çünkü Tanrı hayatımızı izliyor. Yani biz sorumluluk almak istemesek de, başkalarını suçlasak da, başkalarına o sorumluluğu vermek istesek de, üzerlerine atsak da Tanrı bizim hayatımızı biliyor. Ne yaptığımızı biliyor, düşüncelerimizi, yüreğimizi biliyor. O yüzden Tanrı bizi yaptıklarımızdan dolayı ne yapacaktır? Yani sorumlu tutacaktır. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur diyor İbraniler 4:13'te. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Sorumlu kişiler olmamız gerekiyor çünkü Tanrı bizi izliyor. İkincisi, Tanrı bizi buraya bir amaç için yerleştirdi. Tanrı'nın bizim için bir amacı var. Kutsal kitaba baktığımızda bunu görüyoruz. Tanrı amaçsız hiçbir şey yapmaz. Tanrı'nın yaptığı her şeyde bir amacı vardır. Ve Tanrı seni ve beni bu ülkeye, bu topraklara, bu topluluğa yerleştirdiyse senin de benim de bir amacım var demektir. Ve işte bu amaç bir sorumluluk getirir. Ve aynı zamanda Tanrı'nın sözüne göre her birimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Hiç kimse bu dünyada sonuna kadar yaşamayacak. Aslında yaşadığımız her bir gün, bir kişinin söylediğine göre yaşadığımız her bir gün mezarımıza doğru yaklaştığımız bir adımdır. Yaşadığımız her bir gün mezarımıza yaklaştığımız bir adımdır. Ve bir gün bu hayat bitecek. Ve bu hayat bittiği zaman gerçekten biz bu hayata baktığımızda sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi görebilecek miyiz? Aynı zamanda Tanrı bize verdiği bu hayatta ne yapıyor? Bir yatırım yapıyor değil mi bize? Yani sahip olduğumuz her şey aslında Tanrı'nın bize verdikleridir. Tanrı'nın bize yaptığı bir yatırımdır. Peki biz bu yatırımı nasıl değerlendiriyoruz? Yarın Tanrı'nın önüne çıktığımızda Tanrı'ya bu sahip olduklarımızdan dolayı nasıl hesap vereceğiz? Sorumluluğumuzu iyi bir şekilde yerine getirdiğimizi hissederek gerçekten bunun karşılığında Tanrı'nın önünde durarak mı yoksa utanarak mı? O yüzden sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda benim yaptıklarım veya yapmadıklarım, sorumluluk aldığım veya almadığım şeyler sadece beni etkilemiyor, değil mi? Kararlarımız, attığımız adımlar, yaptığımız eylemler yani sadece bizi etkilemiyor. Aynı zamanda çocuklarımızı, ailemizdeki insanları, etrafımızdaki insanları, topluluktaki insanları etkiliyor. Ve topluluktaki insanlar ya da etrafımızdaki insanlar sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz için acaba nasıl etkileniyorlar? Bir hikaye duymuştum. Vietnam Savaşı'ndan dönen bir asker ailesinin evine dönmeden önce bir telefon açıyor onlara. Diyor ki anne baba işte ben artık bitirdim eve dönüyorum. Ama diyor sizden bir ricam var diyor. Bir arkadaşım var diyor yanımda. Yani onun da bizimle birlikte yaşamasını istiyorum. Çünkü gidecek bir yeri yok. Ve anne baba ilk önce tamam diyor. Daha sonra çocuk diyor ki ama yalnız bilmeniz gerekiyor. Bu arkadaşım diyor mayın patlaması sonucunda diyor kolunu kaybetti. Yani gözünü kaybetti ve aynı zamanda ayaklarını kaybettiği için yürüyemiyor, sakat ve biz diyor ona bakmamız gerekiyor. O zaman anne baba diyor ki ya oğlum diyor bak diyor yani anlıyorum diyor arkadaşın, sevdiğin kişi ama diyor yani biz bu sorumluluğu taşıyamayız. Yani en iyisi yani sen yani arkadaşını bakım evine bırak ya da sen gel. Yani ama arkadaşının sorumluluğunu biz taşıyamayız. Aradan birkaç hafta geçiyor. Anne baba telefonla askeriyeye çağrılıyor. Çocukları öldüğü için. İntihar etmiş bir şekilde. Ve taputu açıp baktıklarında çocuklarını gömmeden son bir kez görmek için bakıyorlar ki çocuklarının gözü yok. Çocuklarının bacağı yok. Ve çocuğunun aynı zamanda kolu yok. Yani bu sorumluluğu taşımak istemediği için ne yapıyor? Bu sorumluluktan dolayı anne baba bu sorumluluğu taşımak istemediği için çocuğun hayatı etkileniyor. Yani bizim her aslında taşıdığımız sorumluluk veya taşımadığımız sorumluluk birilerini etkilemektedir. Ve aynı zamanda sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde Tanrı tarafından bize verilecek bir karşılık olacaktır. Mükafatlandıracağını söylüyor Kutsal Kitap. Peki o zaman bizler nasıl daha sorumlu kişiler olabiliriz? Yani Kutsal Kitap Hristiyan ahlakını yaşama konusunda gerçekten bizim sorumluluk sahibi kişiler olmamızı bize öğretiyor. Peki o zaman cevap. Bizler daha iyi nasıl sorumluluk sahibi kişiler olabiliriz? Birincisi yapmamız gereken şey tepkilerimizi kontrol etmektir. Sözlerimizi, tepkilerimizi kontrol etmektir. Başka insanların yaptığı şeyler bizi bağlamaz, bizi ilgilendirmez. Tanrı bizim hayatımıza baktığı zaman bize düşen sorumluluğun hesabını soracaktır. İnsanlar yanlış yaptıkları zaman bu bize yanlış yapma, onlara karşı da yanlış yapma yetkisi vermez. Bizler nasıl tepkiler veriyoruz? Hatırlarsanız daha önce söylediğim Martin Luther'in sözü. Martin Luther diyor ki kafamda diyor, tepemde diyor kuşların uçmasını engelleyemem. Ama onların gelip başıma yuva yapmalarını engelleyebilirim diyor. Yani biz insanların tepkilerini, verecekleri, söyledikleri sözleri engelleyemeyebiliriz. Ama biz kendi tepkilerimizden, kendi sözlerimizden, kendi davranışlarımızdan sorumluyuz. Yani o yüzden tepkilerimizi gerçekten doğru bir şekilde, sözlerimizi gerçekten doğru bir şekilde tartmamız gerektiğini söylüyor Kutsal Kitap birçok yerde. İkinci olarak düşüncelerimizi koruyarak. Bizler düşüncelerimizi korumak için neler yapıyoruz? Romalılar mektubunda diyor ki düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Yani bizler eskiden nasıl düşüncelere sahipsek bunları Kutsal Kitap ne istiyor? Değiştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Nasıl düşüncelerimiz yenileniyor mu? Mesih'te yenileniyor muyuz? Doğru şeyleri düşünüyor muyuz Kutsal Kitap'a göre? Zihinlerimize neler sokuyoruz? Düşüncelerimize neler sokuyoruz? Bunlardan sorumluyuz. Ve en önemli şey son olarak hatalarımızı kabul ederek hatalarımızı yaptığımızda inkar etmek yerine tıpkı Harun gibi, tıpkı Saul gibi, tıpkı İsrail halkı gibi yani bunlardan kaçmak yerine sorumluluğumuzu, sorumluluk alarak hatalarımızın da sorumluluğunu alarak kabul etmek, özür dilemek ve ondan sonra doğru olanı yapmaya çalışarak sorumluluk taşımak çok önemlidir. Eğer bizler bu sorumluluklarımızı üzerimize almayacaksak, o zaman Hristiyan ahlakının gerçekten temellerini hayatımızda görebilmemiz mümkün değildir. Bu yüzden yapılması gereken şey, başkalarını suçlamayın diyor Kutsal Kitap. Özür ve bahane ve sebepler göstermeyin davranışlarınıza, tutumlarınıza. Hatalarınız, suçlarınız ve günahlarınızı gördüğünüzde, anladığımızda kendi hatalarımızı, günahlarımızı o zaman özür dilemek, tövbe etmek ve aynı zamanda geçmişi bırakıp geleceğe odaklanmak. Geçmişte yaptığımız hatalar her ne olursa olsun, onlar bizim geleceğimizin aynası olamaz. Geçmişimizin geleceğimizi etkilemesine izin verip vermemek, geçmişimizin gücünü geleceğimizde de görmek aslında bize bağlı olan bir şeydir. Siz buna ne kadar müsaade ederseniz, geçmişiniz geleceğinizi etkiler. Ama Mesih geçmişi çarmıhta artık geride bırakmıştır sizin için. Gelecek de Mesih'in gerçekten iyi bir gelecek inşa etmesini istiyorsak hayatlarımızda o zaman yapmamız gereken şey Hristiyan ahlakını yansıtma konusunda sorumluluklarımızı üzerimize almaktır. Amin.